Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta tabii oldukça yoğun bir gündemimiz söz konusu. Ama tabii ki bu gündeme geçmeden önce her hafta olduğu gibi hatırlatalım. Lütfen eğer bizleri daha önce izlediyseniz veya bu bölümü izledikten sonra beğenirseniz veya daha önceden izliyorsanız ama denk geliyorsunuz sadece kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun, yorum yapın. Sizi yormayalım, emoji bile olsa lütfen yorumlarda bize desteğinizi gösterin. Böylece başka arkadaşlarınızla da hatta paylaşırsanız eğer algoritma bizi öne çıkartsın. Daha çok kişiye ulaşalım ve daha da kaliteli programlar için daha fazla çalışalım. O yüzden teşekkür ediyoruz şimdiden ve hemen sevgili Barış'a dönüyorum. Barış'cığım, her hafta olduğu gibi zaten canavar gibi bir çalışma söz konusu sizin tarafta, otomobil editörü tarafında. Ve DH'de aslında başka arkadaşlar da var, o yüzden onların da hakkını verelim. Sen beraber onları da yönetiyorsun, ediyorsun. Şimdi bu hafta hem çok haber vardı ama bir de Duster vardı. Renault Duster vardı hatta. Dacia Duster değil. Çok da konuştuk bir daha, evet. O yüzden demeyeceğim çok ama onun için. Yani Dacia Duster, Renault Duster diye. Toplantısına gittin. Bir kısa önce onunla görüşünü almak isterim senin. Nasıl buldun Renault Duster'ı?
Evet, artık Dacia Duster demiyoruz, Renault Duster diyoruz. Buna böyle dilimizin alışması biraz zaman alacak. Çünkü hani Türkiye pazarında uzun zamandır böyle her zaman en çok satılan SUV'ler arasında her zaman ilk üç sırada yer almış bir modelden, artık kütleşmiş bir modelden söz ediyoruz. Fiyat performans denince akla ilk gelen SUV'lerden biri olan Duster'dan söz ediyoruz. O yüzden artık Renault Duster, dediğin gibi Renault Duster ismiyle Türkiye pazarında var olacak. Tabii ki isim değişikliğinden, yani marka değişikliğinden ziyade artık Duster'ın Türkiye pazarında, Türkiye'de üretilecek, Oyak Renault tarafından üretilecek olması da apayrı bir olay, gurur kaynağı diyebiliriz.
Oh be, vallahi. İnsanın içini rahatlıyor, ferahlıyor.
Evet.
Pardon.
Dijital lansmanını görmüştük. Yakından görme şansını da 25 Nisan tarihinde elde ettik. İstanbul Ümraniye'de Renault bir lansman düzenledi ve biz de davet ettiler, sağ olsunlar. Yakından görme şansı elde ettik. Gerçekten eski nesline göre çok büyük bir değişim var. Hani Duster satışa sunulduğundan bu yana, yanılmıyorsam 2010 yılından bu yana hep böyle ufak tefek değişimlerle yoluna devam ediyordu ama artık yeni nesilden itibaren çok büyük bir değişim söz konusu. Tasarım anlamında zaten Bigster konseptinden esinlenen, çok kaslı, çok maskülen, eskisine göre daha böyle iri yarı duran bir tasarım söz konusu. Ben tasarım noktasında zaten beğeniyordum. Yakından görünce de daha net bunu anlamış oldum. Fikrim perçinlenmiş oldu. Onun dışında Türkiye pazarında Mayıs sonu itibariyle ön siparişi açılacak. Fiyat henüz belli değil. Temmuz ayı itibariyle de teslimatlar, tam satışlar başlamış olacak. O yüzden şu an için hani bu satış ne kadar satılacak, hedefler neler, fiyat ne olacak tarzında böyle 1-2 ay öncesinden bir şey söyleyemiyorlar ama Mayıs sonu itibariyle ön siparişlerin başlayacağını buradan belirtmiş olalım. İç mekanı en teknolojik olan bir Duster olacak şimdi yeni nesilden itibaren. İşte 7 inçlik dijital gösterge paneli, merkezde 10.1 inçlik multimedya, OpenR multimedya sistemi. Aslında Dacia'dan Renault'a geçişte hiç sırıtmayacak. Renault'un ürün gamında hiç böyle ya bu Dacia kalsa daha mı iyi olurdu diyebileceğimiz bir model olmayacak. Hem konfor anlamında hem de güvenlik anlamında. Çünkü toplamda 17 adet sürüş asistan sistemi bulunacak Duster'da. O yüzden gayet iyi bir SUV olduğunu söyleyebilirim net bir şekilde. Ben de yakından görmüş biri olarak söylüyorum bunu.
Şahane. Vallahi ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Ben hemen şunu merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Şimdi bu senin bahsettiğin senaryoda Dacia'nın fiyat performans ürünü olarak, işte şantiye arabası olarak da, şirket arabası olarak da çok kullanılan ve hani işte dağa taşa da gelsin işte ama ben bir yere de gittiğim zaman da o SUV havasını da alayım, edeyim, işte ne bileyim birileri bindiği zaman da taşısın götürsün. Ama şimdi artık sen diyorsun ki bir taraftan da içi Renault'laşmış diyorsun. Tabii ki Renault Duster olması için de gereken şeylerden biri buydu büyük ihtimalle. Fakat bunun acaba bir dezavantajı olacak mı? Onu henüz açıklamadıklarını söyledin. Fiyat konusu. Yani içi Renault'laşınca fiyatta da bir Renault'laşma olursa acaba nereye konumlayacağız yeni Duster'ı? Yani bir herhalde zannediyorum. Tabii seninle de konuştuk bunu. O yüzden bir daha sanki yayında öyle değilmiş gibi söylemeyeceğim ama biz konuştuk bunu. Merak konusuydu. Ki hatta önceki yayınımızda uzun uzadıya konuştuğumuz Duster'ın yeni görselliğiyle beraber paylaştığımız zaman da konuştuğumuz bir kısım vardı. Yani bu eğer o tarafa evrilirse, yani fiyatı zamlanırsa, o zaman nasıl bir dinamik tekrar gelecek? Hangi rakipler bu alanı doldurmaya çalışacak? Veya hayır, Renault bir model de işte, yani tabii bazı model çıkartıp, bilemiyorum ama yani tabii Renault Duster o zaman nasıl diyeceğiz bilmiyorum. Bir baz model çıkartıp acaba gene o alandaki hakimiyetini veya işte seviyor oraları çünkü onu korumayı deneyecek mi bununla, veya hayır agresif bir fiyat politikası Chery gibi ne bileyim bir başka Çinli üreticiler gibi bir fiyat politikası ile gelerek acaba o alanı yine kendine ait bir domine etmeye çalışacak mı? Biraz merak konusu ama zannediyorum toplantıda buna dair bir ipucu yoktu.
Toplantıda buna dair bir ipucu yoktu. Dediğim gibi aslında çok bir ön lansman olarak nitelendirebileceğimiz bir statik lansman olduğu için hani bu tarz sorulara pek fazla cevap verilmedi. Ama ben kendi görüşlerimi aktaracak olursam bu noktada, birincisi şunu söyledin. Dacia Duster dedin, hani alıp dağ taşa vurulan, işte şantiyelerde evet, kullanılan, filo aracı olarak kullanılan evet, bir SUV'ydi. Şimdi bu arazi koşullarındaki, yani toprakta asfalt dışındaki sürüşü konusunda daha iddialı bir araçla karşı karşıyayız aslında. Hani bu noktada herhangi bir şüphe olmasın. Çünkü baktığımız zaman Duster'ın tasarımı evrildi ama biraz daha işte toprakta, arazide kullanımı daha kolay, daha rahat olacak şekilde evrildi. Neden? Ön taraftaki yaklaşma açısı 31 derece, uzaklaşma açısı, arkadaki açısı 36 dereceye yükseltildi. Onun dışında yerden yükseklik değiştirildi. 4x2 versiyonlarda 209 mm iken 4x4 versiyonlarda 217 mm'ye kadar yükseltildi. Baktığımız zaman aslında arazi kullanımında hiç de sırıtmayacak. Eski Duster nasıl dağ taşa vurulabiliyorsa bu da o şekilde, hatta daha yetenekli bir biçimde arazi şartlarında kullanılacak bir araçla karşı karşıyayız. Fiyat performans tarafında dedin, bu konuda da çok haklısın. Şüphelerin olması çok normal çünkü Duster zaten yavaş yavaş fiyatı yükseliyordu. Hani Türkiye piyasasında zaten fiyatı sabit kalan, yükselmeyen bir araç yok. Duster'da evet, işte 1 milyon, 1.2 milyon seviyelerine çıkmıştı. Şimdi Renault logosu altında, Renault çatısı altında fiyatı biraz daha yükselecektir. Buna hiç şüphe yok. Neden? Çünkü bir kere Dacia'dan Renault'a geçiş yaptı. İkinci olarak yeni bir nesle geçiş yaptı. O yüzden fiyat farkı büyük oranda göreceğiz. Tabii ki sürekli şu ön plana çıkarılıyor. 145 beygirlik tam hibrit versiyon sürekli ön plana çıkarılıyor. Ama bunun dışında 100 beygirlik fabrika çıkışlı LPG'li EcoG versiyon ve 1.3 litre motora sahip 48 volt hafif hibrit sistemli bir motor seçeneği de olacak. Bunlar da ama bence işte 1.3-1.4 milyon seviyesinden başlar tahminime göre. Sürekli ön plana çıkarılan 145 beygirlik tam hibrit versiyonsa 1.6-1.7 milyon seviyesinde olur diye düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü aynı motor Clio'da da kullanılıyor. Biliyorsun Türkiye'de üretilen Clio'da evet, da mevcut ve şu anda 1.45-1.5 milyon seviyesinde bir fiyata sahip. Yani Clio'da bu fiyat Clio'da varken Duster'ın hibrit versiyonunun daha aşağı olması yani tam da tahmin edileceği gibi çok da mümkün değil. Yani, o yüzden ben evet, 1.6-1.7 milyon civarında olacağını düşünüyorum. Hemen şunu da söyleyeyim, sana sözü vereceğim, görüşlerini alacağım. Evet. Şimdi rekabetin de çok böyle, hani SUV pazarında rekabetin çok yükseldiği bir günlerden geçiyoruz. Neler sayesinde? Çinli üreticiler sayesinde. Şimdi Duster B plus, aslında C segment olarak görülüyor ama hani boyutu açısından B artı, B plus diyebileceğimiz bir araç. Ve hani bu 1.6-1.7 milyonlara gelinirse çok ciddi rakipleri var artık piyasada. Chery'ler var. Chery'nin Tiggo 7 Pro modeli var. Hatta yakın fiyatlarda 1.8-1.9 milyon çıktığında D segmentinde Tiggo 8 Pro var. Artık çok büyük bir rekabetten söz ediyoruz. O yüzden hani fiyatlar benim tahmin ettiğim bazda gelirse gerçekten çok ilginç bir enstantane, çok evet, ilginç bir durumla karşılaşacağız.
Doğru.
Bakalım nasıl bir piyasa olacak, göreceğiz.
İlginç bir sahne olabilir. Ben de sana Clio'yu soracaktım. Yani Clio, Egea, hani bunların fiyatıyla karşılaştırıp da acaba nereleri bekleyebiliriz gibi. Sen zaten onu söyledin. O zaman bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım Duster'la, Renault'laşanın Duster'la beraber fiyatta ne göreceğiz ve diğer model. 4 çeker var mı bu arada?
4 çeker var. Ama en çok merak edilen sorulardan bir tanesini hemen şurada cevaplamış olayım. eski nesilde olduğu gibi dört çeker versiyonlarda yine otomatik şanzıman seçeneği yok. 4x4'ler yine manuel seçenek olarak geliyor. Bir evet. diğer merak edilen soru şu olacaktır. Açılabilir cam tavan seçeneği var mı? Ne yazık ki Renault çatısı altındaki Duster'da da bu seçenek olmayacak.
Kardeşim Renault'a geçince bari yapaydınız ya. Allah Allah. Yani hani tamam hadi şey yani şanzımanı katmıyorum yani. Çünkü biraz daha teknik hani motorla da ilgili dersin ki ya bu böyle daha iyi. Verimlilik şudur budur garanti. Ama yani artık bir tavan yapılsaydı yani. Bu Duster'a da yakışırdı gerçekten.
Gerçekten yakışırdı.
Peki çok merakla bekliyoruz. Tabii ki o zaman geldiğinde senin incelemeni de göreceğiz. Seyredeceğiz. Hangi ay demiştin? Temmuz'u mu bekliyorduk? Ne demiştin?
Mayıs sonu itibariyle Mayıs. Ön siparişi açılacak. Teslimatlar yani ön sipariş verenlerin teslimatları Temmuz ayında başlayacak. Yani Temmuz ayında aslında satışa sunulmuş olacak diyebiliriz.
Evet, biz de büyük ihtimalle o dönemlerde tekrar Türkiye'deki fiyatlanmaları konuşmaya başlayacağız. Ümit ediyorum çok yaralayıcı bir döneme girmeyiz. Çünkü şu an öyle bir rüzgar sanki görünüyor gibi. Evet peki hemen o zaman haberlere geçelim. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Hemen ilk haberimizde de yakışıklı bir haberi ki ben de Abu Dhabi'den geldim. Hani burada da görünce böyle hemen
bol
insan...
Bol bol görmüşsündür.
Bol bol yani evet Dubai gibi değil ama gördük kesinlikle. Evet şu an ekranda elektrikli Mercedes Benz G serisi. Ne hayırdır ne yapıyorlar ya zaten çok güzel. Ya bu nasıl bir şey kardeşim? Bu arabanın tasarımı nasıl değişmez ya bu arada? Yani
ya o kadar... elektrikli de bile değiştirmedi adamlar evet gerçekten.
Ya. Evet neler detaylar senden dinleyelim lütfen.
Evet şimdi yani otomotiv dünyasındaki en ikonik modellerden bir tanesi nedir diye sorsak Mercedes'in G serisi, G serisi akıllara gelir. Neden? Çünkü yani uzun yıllardan beri o ikonik tasarımını sürdüren o baktığımızda Mercedes G serisi geliyor diyebileceğimiz bir araçla karşı karşıyayız ve artık biliyorsun normal versiyonları da tanıtılmıştı. İçten yanmalı motorlu yeni versiyonları tanıtılmıştı. Yine aynı tasarımla devam eder şekilde. Şimdi tabii ki son böyle 1-2 yıldır sürekli kamuflajlı bir şekilde gördüğümüz tank dönüşü özelliğiyle özellikle böyle şey yapılan ön plana çıkarılan %100 elektrikli versiyonu da artık resmi olarak tanıtıldı. Burada Mercedes biraz daha elektrikli araçlarında kullandığı isim stratejisini değiştirdi. Mesela işte EQS vardı, EQE vardı. S'in elektriklisi, E'nin elektriklisi. Burada da G serisinin elektriklisi belki EQG olarak adlandırılabilirdi ama burada değişiklik yaptılar. EQ teknolojisine sahip G580 olarak isimlendirdiler bunu. Böyle bir değişikliğe gittiler. Tasarım olarak aslında yeni G serisinden, içten yanmalı motorlara sahip G serisinden çok büyük farkları yok. Ne var işte? Ön taraftaki panjur tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanmış. %100 elektrikli otomobillerde her zaman gördüğümüz gibi. Onun dışında işte ön kaput biraz daha aerodinamik olacak şekilde biraz şekil verilmiş, biraz daha farklılaştırılmış. Ama onun dışında işte Mercedes ya bu %100 elektrikli bir otomobildir. Biraz daha aerodinamik yapalım, biraz daha hani uğraşalım, üstünde çalışalım gibi bir çabası olmamış. Bu bir G serisidir. İçten yanmalı versiyonları nasıl yapıyorsak bunu da aynı şekilde devam ettireceğiz şeklinde bir tasarım stratejileri olmuş. Fotoğraflardan da net bir şekilde görüldüğü üzere. Şimdi hemen ben detaylarına geçmek istiyorum. 4 tane motordan güç alıyor. Yani tank dönüşü özelliği diyoruz ya aslında bu birbirinden bağımsız çalışan 4 tane motor sayesinde ortaya çıkan özelliklerden biri. 4 tekerleğe ayrı ayrı bağımsız şekilde güç veren 4 tane motordan söz ediyoruz. Bu motorlar toplamda 579 beygir güç üretiyor. Her biri yani 108 kW yani 145 beygir güç üreten motorlar mevcut. Toplamda ise 432 kW yani az önce dediğim gibi 579 beygir maksimum güç ve 1164 Nm maksimum torktan bahsediyoruz. Böyle bir canavar var karşımızda. Onun dışında baktığımızda şöyle yine aslında G serisi Türkiye'de her ne kadar böyle yani 10 milyon üzerinde yüksek bir fiyata sahip bir lüks araçtan bahsediyoruz. O yüzden aslında Mercedes G serisi tam bir arazi canavarıdır ama Türkiye'de özellikle İstanbul'da nerelerde görürüz? İşte Bebek sahilinde görürüz. Onun dışında çok lüks yerlerde görürüz. Yani böyle bir araziye çıktığını, bir şey bir off-road yapıldığını görmeyiz. Neden? Çok pahalı, lüks bir otomobil. Ama baktığımız zaman her zaman bir arazi kabiliyeti en yüksek araçlardan bir tanesidir. %100 elektrikli versiyonda da aslında bu net bir şekilde devam ediyor. Hatta yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi bulunan yerlerden çok rahatlıkla geçilebileceği söyleniyor ki aslında bu içten yanmalı motorlu versiyona göre bile hani çok daha iyi bir değer.
Evet, onun dışında elektrikli otomobilin akülerin desteğiyle aslında değil mi? Daha geniş evet. bir yayılımla daha da enerjik olur. Bu arada aklıma sen söylerken hani yani bunu işte Türkiye'de bunları lüks yerlerde görüyoruz dediğin için de söyleyeyim. Aklıma Cem Yılmaz'ın Opet reklamı geldi eski. Arabanın hakkını ver hakkını diye bağırıyordu orada bir reklamda. Aklıma o geldi. Yani herhalde görsen insanın aklına gelmez değil. Yani hadi Dubai'de Abu Dhabi'de falan çöllere gidip belki hakkını veriyorlardır diyeceğim ama tabii ki buralarda pek de görmüyoruz. Haklısın. İnsan bir iç geçirmiyor değil yani. Bununla dediğin gibi böyle bir işte 35 derece açıdan bahsediyorsun. Hani onu bir gördüğün yer olsa, bir denediğin yer olsa pek güzel olurmuş doğrusu. Buyursunlar.
Evet. Onun dışında şimdi arazi kabiliyetini yani işte sudan geçiş olsun, engebeli yerler olsun, bu noktada elini güçlendiren detaylardan bir tanesi de bataryasının ve güç aktarım bileşenlerinin tamamen yalıtılmış olması. Hatta burada alt kısımda tamamen işte karbon bileşenlerden yapılan bir koruma paneli kullanılmış ki bu tamamen yalıtılmış. Bu sayede sudan geçiş yüksekliğinde 850 milimetreye kadar yükseltildiği belirtiliyor ki bu içten yanmalı motorlu G serisine göre 150 milimetre daha fazla bir değer. Aslına baktığımızda ya %100 elektrikli hani sudan geçiş nasıl olur falan dersin ama içten yanmalı motorlu versiyonlara göre çok daha iyi bir değerle karşı karşıyayız bu noktada. Tabii ki az önce dediğim gibi Mercedes'in G-Turn yani bizim genel olarak bildiğimiz tank dönüşü özelliği de var. Burada ne oluyor? İşte soldaki iki teker arkaya, sağdaki iki teker öne hareket ettiğinde araç kendi ekseni etrafında hiçbir şekilde hareket etmeden 360 derece dönebilmiş oluyor. Bu ne işe yarar diye düşünüyor olabilirsiniz. Asfaltta özellikle asfaltta yapılırsa lastiklerin ömrünü büyük oranda kısaltacak bir özelliktir ama arazide, toprakta belki böyle off-road koşullarında işe yarayacak bir özellik olabilir. Onun dışında kendi ekseni etrafında 360 derece dönme dışında bir de öndeki tek teker etrafında dönebilmesini sağlayan G-Steering diye ayrı bir özelliği de mevcut. Yani bir teker sabit dururken diğer 3 teker hareket ederek otomobilin bir tekerlek etrafında dönmesini sağlıyor. Yine belki hani arazi koşullarında etkili olabilecek burada. Aracın dönüş çapını azaltacak ki büyük oranda azaltacak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Sanki park ederken de hani eğer öyleyse bir tarafı soktun diğeri de böyle hani acaba içeri almak için de işe yarayabilir mi diye düşünmedim bir ama tam kestiremedim şu an.
Evet aslında olabilir yani böyle çok
teoride
egzotik şeyler denenebilir bu özelliklerle diyebiliriz.
Çok güzel. Ben bu arada Mercedes'teki arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu arabanın hakkını ver konusunu lütfen artık hani Türkiye'de de elektrikli otomobil testiyle sevgili Barış Cankı ile bence bu hakkını ver konusunu bir onların da özel ekiplerinden pilotlarla deneyelim. Onların deneyim pilotlarını da çok daha önce duymuştum Almanya'daki pilotların test pilotlarının ne kadar agresif olduğunu duymuştum. O yüzden sanki öyle bir şey Türkiye'de pek hoş olur. Bekleriz onlardan böyle bir haber diye de bir not düşmüş olayım ben.
Evet gerçekten güzel olur. GCS'nin arazi kabiliyetini Türkiye'de de böyle test etmek, görmek gerçekten hoş olur. Hem de izleyicilerimize seyrettirebilmek, onlara da böyle ekrandan deneyimletebilmek gayet güzel olur. Bunu iyi düşündün.
Evet.
Hemen özelliklere devam edeyim ben istersen. %100 elektrikli versiyonda içten yanmalı motorlu versiyonlar gibi body on frame dediğimiz bir altyapı üzerine inşa ediliyor. Bu araçta 116 kilowatt saatlik aslında şasiye sonradan entegre edilmeyen doğrudan şasinin bir parçasıymış gibi hareket eden bir batarya paketi bulunuyor. Tabii ki bu durum hem farklı işte hani bataryanın entegre edilmesi için gereken parça ihtiyacından tasarruf ederek aracın ağırlığını biraz daha düşürüyor. Hem de şasinin daha sert olmasını sağlıyor. Burulma direncini azaltarak daha sert bir yapının ortaya çıkmasını sağlıyor ki bu arazi sürüşlerinde hem de işte bu keskin virajlarda oldukça iyi bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında 116 kWh saatlik batarya 470 kilometreye kadar yol kat edebilmesini sağlıyor bu elektrikli G serisinin. Şimdi baktığımız zaman 116 kWh saatlik büyük bir bataryadan söz ediyoruz. 470 kilometrede aslında bu bataryaya göre görece biraz daha düşük diyebileceğimiz bir değer. Burada iki önemli şey karşımıza çıkıyor. Her zaman diyoruz ya, elektrikli otomobillerde aslında aerodinami, yani hava sürtünmesi, sürtünme direnci çok önemli. Ki bunu düşürebilmek için birçok şey yapıyorlar. Gizli kapı kolları kullanıyorlar, yan aynalar yerine kameralar kullanıyorlar gibi. Hani birçok irili ufaklı önlem alınıyor. Yani G serisi de takdir edersiniz ki bu tasarımla çok aerodinamik bir araç değil. O yüzden 0.44 cd'lik bir sürtünme direnci var. Hava sürtünme katsayısı var. 0.48'den 44'e düşürmüşler ama yine böyle otomotiv dünyasına baktığımızda özellikle elektrikli araçlar arasında çok yüksek bir değer. O da verimliliği azaltıyor. Verimliliğin az olması demek, menzilin düşük olması demek. Bu birincisi. İkincisi ise büyük bir batarya dedik. 116 kWh saatlik dedik. Şasiye entegre edilmiş olsa bile, parça tasarrufu yapılmış olsa bile büyük bir hem büyük bir araç hem de büyük bir batarya. O yüzden boş ağırlığı 3 tonun biraz üzerinde bir araçtan bahsediyoruz. Ağırlığı oldukça yüksek. Bu iki değeri kabul edersek 470 kilometrelik biraz görece düşük bir menzilin neden olduğunu net bir şekilde anlayabiliriz ki hani 3 tonun biraz üzerinde dedim, kıyaslama yaparsak içten yanmalı motorlu versiyona göre 600 kilogram daha yüksek bir değer. Hani bu şekilde daha net anlayabiliriz.
Yani tankı elektrikli yaptım, ne kadar gidiyor diye düşündüğün zaman neredeyse ortaya çıkıyor. Çok güzel gerçekten. Ben burada küçük bir not, şimdi sen hem de su yüksekliğinden bahsettin, 850 milimetre dedin. Bu son Dubai'de meydana gelen yağış sonrası, işte başka gene aslında Çin'de olan sel baskınları falan, ki zaten malum iklim değişikliği sebebiyle bunu çok görüyoruz küresel ısınma nedeniyle anladığım kadarıyla. Ama ilginç bir şekilde elektrikli araçların sulardan geçtiğini de görüyoruz. Yani böyle hani insana şey gelmiyor, yani elektrikli araç hani bir şekilde cızıt edersin gidersin gibi geliyor nedense, ama ilginç bir şekilde bir tek şu son zamanlarda Nissan Patrol gördüm Dubai'de, böyle giriyor çıkıyor ve hatta egzozu da aslında yani dışarı çıkartılmış değil, yani o da aslında suyun altında kalıyor, enteresandır. Bir tek onu gördüm ben benzinli araçlarda veya içten yanmalı araçlarda, fakat elektrikli araçların Tesla'ları çok gördüm hatta, bayağı bildiğin giriyor çıkıyor gidiyor. Yani o yüzden bu tabii, bunu hiç düşünemiyorum. Şimdi bir de yükseltilmiş, yani normali şu kadar giriyordu, bu da bu kadar giriyor demesi muhteşem. Tabii kimsenin inşallah ihtiyacı olmasın. Peki vaktimiz çok daralıyor, o yüzden ben hızlıca bir sonraki habere geçmek istiyorum. Sıradaki haberimiz Opel Grandland ile ilgili 2024 model tanıtıldı. Neler var, senden dinleyelim lütfen.
Aslında şimdi markalar son dönemde şöyle bir strateji izliyor. Önce işte gövde tasarımını gösteriyor. Ardından yavaş yavaş iç tasarım ve teknik detaylar olarak devam ediyor. Opel de burada yeni Grandland'in bize dış tasarımını ve iç tasarımını bu şekilde bir gösterdi. Neler oldu? Baktığımız zaman işte tasarım olarak en azından çok farklı, çok daha modern görünen bir araçtan söz ediyoruz. Ben Grandland'in tasarımını zaten beğeniyordum. Opel özellikle PSA çatısı altındaki araçlar arasında tasarımını en çok beğendiğim araçlardan bir tanesiydi. Artık bu yeni nesille beraber bu tasarım dilini daha da öteye taşımış. İşte Opel'in bir ara experimental konsepti tanıtılmıştı. O konseptten ilham alan işte ışık imzaları. Aslında ön arka ışık imzası aracın bütün tasarım dilini ortaya çıkaran şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda işte
tasarım unsurları değil mi?
Evet. Keskin çizgiler, yan tarafta ön kaput, işte böyle güzel bir güç, aracın gücünü gösteren işte bombeler kullanılmış ama evet. Ön arka ışık imzası net bir şekilde tasarımın asıl imzasını oluşturan detaylar olduğunu burada net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında yeni Grandland Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine yükselen ilk Opel modeli olarak karşımıza çıkıyor. Burada 98 kWh'lik bir bataryaya sahip. Neden böyle diyorum? Çünkü doğuştan %100 elektrikli olarak tasarlanıyor ama onun dışında tabii ki henüz %100 elektrikliye çok hazır olmayan pazarlar için hibrit versiyonları da bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 48 volt hafif hibrit, bir tanesi de plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit dediğimiz versiyonlar. Ama tabii ki burada asıl öne çıkarılan versiyon %100 elektrikli versiyonu. Ben de o yüzden onunla başlayacağım. 98 kWh'lik bir bataryadan söz etmiştim. Tabii ki ısı pompası da standart olarak sunuluyor. Bununla beraber 700 kilometreye kadar bir WLTP menzili var. Artık Stellantis çatısı altındaki araçlarda özellikle böylesine yüksek, yani 100 kilowatt civarındaki yüksek kapasiteye sahip bataryalarla artık 600-700 kilometrelerin hayal olmadığını görüyoruz. Tabii ki WLTP değeri bu. Gerçek kullanımda belki 600 kilometre, 650 kilometre civarında bir menzil sunacaktır. Biraz daha düşük olacaktır ama yine yüksek bir değer olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında şarj imkanına baktığımızda DC hızlı şarjla batarya kapasitesinin %80'ine yaklaşık 26 dakika gibi bir sürede ulaştığını görüyoruz ki artık bunlar hani iyi bir değer. Araçta mola verdiğinizde 20-25 dakika içerisinde %80'ini doldurmuş oluyorsunuz bataryanın. Bu da asıl önemli olan taraf zaten. Her zaman konuşuyoruz bunları. Şöyle baktığımda aracın önceki nesline kıyasla yaklaşık 17 santim daha uzun olduğunu görüyoruz. Yükseklik tarafında çok büyük bir artış yok. 2 santim civarında bir artış söz konusu. Genişlik tarafında da 6,5 santimlik bir genişliğimiz karşımıza çıkıyor. Yani boyutları büyümüş. Tabii ki mutlaka bu iç mekana ne olarak yansıyacaktır? İşte hem genişlik daha geniş, daha ferah bir yaşam alanı, hem de arkadaki yolcular için daha fazla bacak mesafesi, daha fazla omuz mesafesi gibi ferah bir ortam olarak karşımıza çıkacaktır. Tasarım dedik. Tasarımda en çok dikkat çeken detaylar vizör tasarımı dedik. Yani ışık imzası dedik. Bu da Opel'in vizör tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Son dönemde yeni modellerinde kullandığı bir tasarım dilinin parçası bu vizör tasarımı. Ama burada ikonik vizörün 3D uygulaması karşımıza çıkıyor Grandland'le beraber. Zaten bunu tasarımda fotoğraflarda net bir şekilde görüyoruz. Gayet güzel görünüyor. Otomobili modern ve fütüristik gösteriyor bana göre. Onun dışında işte Opel'in daha sadeleştirilen, yenilenen şimşek logosu artık elektrik zaten. Şimşek elektriği temsil ediyor. %100 elektrikli bir araç için daha güzel bir logo düşünülemezdi diye düşünüyorum burada. Gayet güzel bir araç olduğunu söylemek mümkün. Bagaj hacmi olarak 1641 litreye kadar ulaşan bir yükleme hacminden söz ediyoruz. Yine bu tarafta da artışlar söz konusu. Dediğimiz gibi araç daha büyük olduğu için gayet güzel bir otomobilden bahsediyoruz. %100 elektrik dışında yine bunu eklemiş olayım. Hani belki orayı kaçıranlar olur. %100 elektrikli versiyon dışında yine hibrit versiyonlar da olacak. Türkiye pazarında bence hibrit versiyonlar da gelecektir. Kesinlikle. Ama tabii ki vergi uygulaması dışında her zaman genel olarak şey oluyor. %100 elektrikler daha avantajlı oluyor. Vergi dilimi daha düşük olduğu için.
Pekala, hızlıca bir sonraki habere geçiyorum. Çok sevdim ben de bu arada. Sana katılıyorum ama çok vakit de almak istemiyorum. Grandland, özellikle ekranıyla Grandland olmuş bu arada. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve dediğin bütün yorumlarına artı bir katılıyorum. Evet, şimdi Türkiye'de yılın otomobillerine geleceğiz. Neler onlar diye geçeceğiz. Ama tabii ki Türkiye'de yılın otomobili deyince tabii ki aday olacağını tahmin ettiğimiz bir araç da ekrana vermiş olalım. TOGG'u görüyoruz. Evet, ne diyorsun yılın otomobili adayları için?
Şöyle, Türkiye'de yılın otomobili adaylarını seninle konuşmuştuk aslında geçtiğimiz bölümlerde. Hı-hı. Şimdi ise finale kalan 7 otomobil artık belirlendi.
Son kısa liste için evet.
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılan oylamalarla artık 28 otomobil arasından yapılan oylamalar sonucu 7 otomobil finale kaldı. Bunlar neler? BMW 5 serisi, Chery'nin Tiggo 8 Pro modeli, Hyundai'nin Ioniq 6'sı, Mercedes-Benz E serisi, Renault Austral, TOGG T-Onix ve Toyota CHR. Şimdi bu isimlere baktığımda aslında ne görüyorum? Avrupa'da yılın otomobili finalistleri arasında da o finalistler arasında da olan bazı modeller var. Mesela Toyota CHR, ülkemizde üretilen güzel bir otomobil. Yeni nesline kavuşmuştu biliyorsun. Onun dışında BMW 5 serisi yine oradaki final etabından tanıdığımız bir model. Türkiye'de yılın otomobilinde de bunların finale kalmış olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada ne öne çıkıyor? Türkiye'nin otomobili dediğimiz, uzun zamandır konuştuğumuz TOGG T-Onix modeli de 7 finalist arasında yer almış durumda. Gerçekten ben bu modeller arasında baktığımda rekabetin oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Ama genel olarak böyle Avrupa'da olsun, dünyada yılın otomobili ödüllerinde olsun, son yıllarda, son böyle 1-2 yıldır elektrikli otomobillerin çoğunlukta olduğunu görüyorduk final etabında. Ama Türkiye'de neyi görüyorum ben %100 elektrikli olarak? Ioniq 6'yı görüyorum. bir de Tocteonix modelini görüyorum. Sadece 7 finalist arasından 2 tane %100 elektrikli model var. Yani ben şöyle tahmin edecek olursam, eğer ödül doğrudan işte hani Tocteonix'e verilmezse, ki o da güçlü bir aday. Ben Hyundai Ioniq 6, benim görüşüm açısından Ioniq 6'nın belki ödül için favorilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ioniq 6 son gelen advanced donanım seviyesiyle beraber de hem fiyatı daha düşük oldu, fiyat performans açısından gayet güzel bir otomobil oldu. Onun dışında tabii ki dediğim gibi Tocteonix güçlü bir aday. Chery'nin Tiggo 8 Pro'su, ki D SUV segmentindeki araçlar arasında en çok öne çıkarılan, fiyat performans tarafında en çok öne çıkarılan modellerden bir tanesi. Bakalım, rekabet yoğun. Kazanan otomobil 11 Haziran'da açıklanacak. 7 otomobil arasından hangisi seçilecek? Bakalım, net bir şekilde göreceğiz.
Geçen sene TOG var mıydı lisede?
Yoktu.
Yoktu. O zaman bence bu sene TOG alır gibi, ama tabii yani bunu verenler otomobil gazetecileri seçiyor, bunu oyluyor. Şeyi tam bilmiyorum. Nasıl bir süreç geçiyor onu bilmiyorum ama, yani nasıl değerlendiriyorlar onu bilmiyorum ama sanki bakınca buradan Türkiye adına düşünce, yani Türkiye'de olduğunu düşününce TOG'un çıkması bana, yani beni şaşırtmaz. Yani sevinirim de aslına bakarsan. Yani bu, yani ne öyle bir arabam var, yani ne TOG'umuz var, ne başka bir şey. Yani yok, ama hani kesinlikle bir siyasi bir şeyden dolayı da söylemiyoruz zaten. Artık çok şükür herhalde seçimden sonra da artık kimsenin de kalmamıştır diye ümit ediyorum böyle şeyleri. Bitsin istiyorum böyle şeyler. Ama hani o olmayacaksa yine Türkiye'de üretilen Toyota CHR'ın da olmasını isterdim. Ki yani biz onu yılın otomobili için de istemiştik. Ya daha doğrusu ben istemiştim, demiştim. Olsun, olsa güzel olur demiştik. Ama sıkı adaylar da var yani. Ioniq 6 da sıkı bir aday. Yani özel bir Advanced serisine getirdiler fiyat serisinden. Tiggo 8 Pro'da çok konuştuk. Biraz zorlu yani doğrusu. Astral desen, evet. Türkiye'deki işler, az önce bahsettik. Neyse, peki hemen geçiyorum çünkü süremiz gerçekten az. Hemen bir sonraki habere geçeceğim. Yine bir elektrikliye geçmiş olacağız bu sefer. Bu seferki haberimiz Tesla ile ilgili. Neyin nesidir? Tesla'da ne oldu, ne bitti? Geçen hafta Tesla deyip durduk. Neden?
Evet, elektrikli otomobil denince bir zamanlar aklımıza gelen ilk marka Tesla'ydı. Artık Çinliler bunu kırdı biliyorsun son 1-2 evet. yıldır, ama yine Tesla'ya yönelik bir haberimiz var. Model 3'ü makyajlamıştı geçtiğimiz aylarda. Makyajlanan Model 3'te gayet böyle hani daha modern görünümlü, ışık imzalarının değiştiği, müşteri geri dönüşlerinin dikkate alınarak bazı değişikliklerin yapıldığı bir araç olmuştu. Şimdi Tesla Model 3, 2024 model Tesla Model 3 performans versiyonu tanıtıldı. Tabii ki burada artık tasarımın dışında teknik tarafta da değişiklikler mevcut. Nedir onlar? Hemen şöyle bir bakalım. Yenilenen güç aktarım sistemiyle eski modele göre %22 daha yüksek sürekli güç ve %32 daha yüksek tepe güç seviyesi sunabiliyor. Yani maksimum güç hem yüksek, evet, maksimum güç tarafında hem de sürekli güç tarafında böyle %22-%32 civarında iyileştirmeler yapılmış. Bunun dışında bu iyileştirmeler sayesinde otomobil bünyesinde bulunan çift elektrik motoruyla toplamda 510 beygir güç üretebiliyor. Güzel bir güncelleme olmuş Model 3 için diyebiliriz performans tarafında. Onun dışında 262 km saat son hıza sahip aracın 0-100 km hızlanma süresi de 3.1 saniye olarak karşımıza çıkıyor, ki hani bence çok iyi bir değer. Elektrikli otomobillerde aslında bu sürelere biraz alıştık, artık böyle çok değişik gelmiyor, ama yine bir performans odaklı model için 3.1 saniye oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle. Menzil ise 476 km. Bu performansla, bu model gücü, bu motor gücüne rağmen 476, yine 500 kilometreye yakın bir menzilin olması da güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dış tasarımda yapılan geliştirmeler var, ki makyajla beraber olduğunu söylemiştim. Performans versiyonunda da yine bu noktada iyileştirmeler yapılmış. Bu sayede hava sürtünme katsayısı 0.208 CD'ye kadar düşürülmüş. Yani çok düşük bir değer aslında. Az önce Mercedes C serisi, tabii ki ikisi kıyaslanamaz modeller, ama aradaki farkı göstermek için söylüyorum. Birinde 0.44 iken birinde 0.2'lerde bir değer olduğunu görebiliyoruz, ki elektrikli otomobiller için çok iyi değerler bunlar. Baktığımız zaman uyarlanabilir amortisörler var. Bunlar gerçek zamanlı olarak ayarlanabiliyor. Standart, spor ve pist olmak üzere 3 farklı sürüş modu bulunuyor araçta. Bunun dışında yenilenen pist modu var ve Bunun gibi birçok aslında hem sürüş modları tarafında hem de teknik tarafta yenilenmiş, güncellenmiş değerler karşımıza çıkıyor. Performansın yanında otomobilde dediğim gibi tasarım tarafında da iyileştirmeler yapılmış. Nedir bunlar? Daha sportif tamponlar kullanılmış, yeni bir ön kanat kullanılmış burada. Yine otomobilin aerodinamik yapısını ön plana çıkaran. Spoiler'ı değiştirilmiş, revize edilmiş ve biraz daha farklılaştırılmış. Arka tarafta daha agresif bir difüzör kullanılmış gibi. Bunlar, bu değişiklikler tabii ki ne yapmış? Sürüklenmenin %5 oranında, kaldırma kuvvetinin de %36 oranında azaltıldığı belirtilmiş, yapılan bu değişiklikler sayesinde. Bu da aslında otomobilin sürüş esnasındaki performansını, özellikle hızlanmadaki performansını arttıran detaylar arasında. Model 3'ün performans versiyonu da bu şekildeydi. Otomobilin başlangıç fiyatı bu arada $52,990 olacak. Model 3 biliyorsun Türkiye pazarına gelmiyor ne yazık ki. Çin'de üretilenler ilave vergi nedeniyle gelmiyor. Amerika'da üretilenler yine ABD pazarına yönelik, biliyorsun işte bu rahip olayından sonra bir çeşitli sürtüşmeler olmuştu. Biz o tarafa ilave vergi uygulamaya başlamıştık onların bu adımı atmasından sonra. Amerika'dan da o yüzden gelemiyor. Türkiye'de sadece Model Y var. Model 3 de gelse aslında çok güzel olacak.
Olan da bize oluyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen çok bir kısa haberimiz daha var. Belki bununla ilgili ayrı bir şey yaparız. Çünkü Cenevre fuarını bir anlatmıştık. Şimdi Çin'den bir fuar için ama Volkswagen haberiyle karşınızdayız. Fakat bununla ilgili başka bir şey daha yapmayı planlıyoruz. Onu bir söyleyelim. Buyursunlar, Volkswagen'in ID.4'ü mü?
ID Code adı verilen bir konsept araç aslında. Çin'de senin de dediğin gibi buna ayrı bir video yapmayı düşünüyoruz zaten. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı başladı. 25 Nisan'da kapılarını açtı. Orada tanıtılan Çin pazarı odaklı, hem Çinli üreticilerin kendilerinin hem de Avrupalı üreticilerin orada daha rekabetçi olmak adına tanıttığı yeni konsept modeller, yeni üretim versiyonu araçlar, birçok aslında rengarenk bir fuar olduğunu söylemek mümkün. Orada tanıtılan araçlara yönelik ayrıca bir haber de yapacağız, video da yapacağız. O yüzden bizi takipte kalın. Onun öncesinde hemen şöyle Volkswagen'in ID Code konseptinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Volkswagen'in mevcut ID serisi elektrikli araçlarına göre çok daha farklı bir gövde tasarımıyla karşı karşıyayız bu konsepte. Onlara hiç benzemiyor çünkü. Tamamen kupe, SUV stili bir silüete sahip, aerodinamik bir SUV, %100 elektrikli SUV'yi bir ön gösterim olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta boydan boya uzanan ince ışık imzası, aydınlatılmış logolar, yine arka tarafta da LED ışık imzası aynı şekilde boydan boya uzanıyor. Ama çok güçlü, geniş, önden bakıldığında geniş görünen, kaslı görünen bir konsept olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada Volkswagen özellikle Çin pazarındaki rekabette kendini gösterebilmek için, ön plana alabilmek için ID UX isimli bir alt marka tanıttı ve %100 elektrikli otomobillerinin bazıları bu marka altında çıkacak. Yani yanılmıyorsam 2030 yılına kadar içten yanmalı derken şöyle plug-in hibrit diyebiliriz, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli olmak üzere toplam 17-18 araç çıkaracak. ID UX markası kapsamında 5 tanesi bu marka kapsamında olacak. Bu araç da aslında onlardan bazılarının ön gösterimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani doğrudan üretime geçmeyecek ama Çin'de satışa sunacağı yeni elektrikli otomobillerin bir onlara ilham verecek bir tasarım ve teknoloji çalışması olarak karşımızda duruyor. Yine yan tarafta böyle geriye doğru açılan arka kapılar ki bunlar hani konseptlerde net bir şekilde karşımıza çıkıyor ama üretim versiyonunda tabii ki normal kapılara geçiş yapıldığını görüyoruz her çalışmada. Yan aynalar yerine kullanılan dijital kameralar gibi birçok çalışma mevcut. İç tarafı dışa göre daha fütüristik görünüyor. İşte 4 kişilik oturma kapasitesi tamamen 4. seviye bir otonom sürüşe hazır olarak belirtildiği için küçük lövye şeklinde bir direksiyonu var. Otonom moda alındığında bu direksiyon içeri doğru katlanıyor. Öndeki koltuklar arkaya doğru 180 derece döndürülebiliyor. Tam bir aslında mobil yaşam alanı, mobil salon gibi düşünebiliriz bunu. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi sayesinde böyle şeyler yapılıyor. Tabii ki altı çizilen bir detay daha var. Hemen onu da söyleyeyim. Nedir? Yeni otomobillerde yeni markalar sürekli bunun altını çiziyor. Herhangi bir hayvansal ürün kullanılmıyor diye. Bunda da o şekilde herhangi bir hayvansal gerçekleri kullanılmamış. Tamamen işte geri dönüştürülebilir malzemeler veya sentetik deri gibi malzemeler kullanılmış bu konseptte.
Bakalım ne kadar gerçeğe dönecek, bunu beraber göreceğiz seninle ve ona göre de tekrar anlatacağız. Ama tabii ki benim yani 5 sene önce CES'te gördüğüm, hatta 2017 miydi 18 miydi gördüğüm o otonom arabaların gerçeğe dönüştüğünü artık göreceğiz gibi görünüyor. Yani otomobilin bir yaşam alanı haline geldiği, yolculuk yaparken seni götürdüğü alan haline geldiği görünen senaryoları artık gerçeğe dönüşeceğini görüyoruz. Umarım böyle olur. Tabii ki daha da keyifli olur. Tabii Çin'de olması da bunun, yani Çin'e özel olması falan da enteresanmış. O gibi detayları daha sonra nerede konuşacağız? Tabii ki nerede konuşacağız?
Tabii ki buna özel için hazırladığımız videoda.
Evet, orada konuşacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum ve ben sözü sana bırakıyorum. Tekrar teşekkürler. Şahaneydi. Donalber.com'da çok daha fazlasını her an bulabileceklerini hatırlatarak söz sende.
Ben öncelikle her videomuzun altına yorum yapan, emoji de olsa yorum yapan ve beğeni bırakan takipçilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum bizi destekledikleri için. Lütfen bizi desteklemeye devam etmek için kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmaya, emoji de olsa yorum bırakmaya ve videomuzu beğenmeye devam ediniz diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.